Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 8. Ayrım. Hemen o gün Uma ile Gökhan maille yazışmaya başladılar. Hızlandırılmış bir süreç içinde, bir gün içinde olup biten bir seyir içinde. Önce arkadaş, sonra dost, akşama doğru da sevgili oldular. Belki sabırları, belki de süreleri azdı bu dünyada, aşkları bu yüzden hızlıydı. Önce maille yazıştılar, sonra Skype'tan konuşmaya başladılar. İkisi de vadinin iki yamacında, ırmağın iki yakasında, uzaktan uzağa zorlukla seçilen iki evde odalarına çekilmişlerdi. Uzun süre Skype'tan düşük sesle konuştular. Gece yarısından sonra evdekiler duymasın diye chatleşmeye başladılar. İkisinin de kalpleri heyecanla, coşkuyla ama biraz da kaygıyla çarpıyordu. İkisinin de ilk aşkıydı. İkisi de ilk kez çocuk felcinden ötürü tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan bir arkadaş ediniyordu. Umay daha önce kafa dengi böyle bir arkadaşla karşılaşmamıştı. Gökhan'ın arkadaşlık edebileceği çocuk felçli yürüyemeyen arkadaşları vardı. Ancak Gökhan başlangıçta onlarla yakın arkadaş olmayı bir yenilmişlik, bir kabullenme gibi görüyor, sakat olmayanlarla arkadaşlığı tercih ediyordu. Zamanla bu tutumu değişti. İkisi için de böylesine bir arkadaşlık ilkti. İkisi de bilgisayarın ekranında birbirlerini, ekranın ötesinde kendilerini bulmuşlardı. Umay için Gökhan sevgiydi, sevgilisiydi. Ama ta derinlerde kendiydi, kendisiydi. Gökhan için de Umay bilgisayarın ekranındaki iki boyutlu bir sevgiliydi. Ama üçüncü boyutta, derinde, derinlerde kendiydi, kendisiydi. Ona bu dünyada yalnız olmadığını hatırlatan birisiydi. Bir bilgisayar ekranını gözlerinizle, eğer görmeyenseniz ellerinizle okursunuz. Ama aslında sizi okuyan, sizi okutan aklınız ve kalbinizdir sessizce. Uma ile Gökhan parmaklarıyla klavyenin tuşlarına ama aslında birbirlerine, aynada gördükleri görüntülere, kendilerine dokunuyorlardı. Aşk önce düşünmektir, sonra dokunmak. Saat 03 olmuştu, chatleşmeyi sürdürüyorlardı. Başlayan bugünün, hayatlarında ilk kez aşık oldukları bugünün bitmesini istemiyorlardı. Bir rüyada gibiydiler sanki. Bırakıp uyurlarsa ertesi gün her şey bitecek, rüya bitecek, her şey başa dönecek gibi geliyordu. Bu yüzden ikisi de iyi geceler demiyordu. Öteki der diye çekiniyordu. Birbirlerine çocukluklarını anlattılar, başlarından geçenleri. Umay, diğer çocuklardan farklı olduğunu anlamaya başladığında, önce doğal kabul etmişti bu durumu. Küçük yaşta öğrenilen gerçekler ileri yaşlarda aniden ortaya çıkanları oranla daha kabul edilebilirler. Ancak Umay büyüdüğünde, diğer çocuklarla daha fazla karşılaşmaya başladığında sakatlığını giderek artan şekilde sorgulamaya başlamıştı. Annesine sık sık "Niçin ben böyleyim?" diye soruyordu. Büyümeye başladığında bu sorunun annesini üzdüğünü fark etti ve giderek sormaz oldu. Gökhan ise çocukluğunda içinde bulunduğu duruma içten içe üzülmüştü. Ancak büyüdüğünde içinde bulunduğu farklılığı bir değer, bir enderlik olarak algılamaya başladı. O diğerlerinden farklıydı, özeldi. Lisede fiziğe, astronomiye merak sardı. Üniversitede astronomi bölümüne girdi, başarıyla mezun oldu. Astronomiyi tercih etmesinin nedeni Stephen Hawking'e olan hayranlığıydı. Açıkça telaffuz etmese de kendisini alttan alta Hawking'e benzetirdi. Sorunları farklı da olsa görünürde gözde Hawking gibiydi. Gökhan'ın gözünde Hawking belki sakattı ama hayran olunacak bir artıya sahipti. Zihni ve gözleri dışında vücudunun hiçbir bölümünü kullanamayan bu ünlü bilgin, nice sağlam insanın sahip olamayacağı, en zenginlerin satın alamayacakları zenginlikteki bir dünyada yaşıyordu. Yürüyen nice insanın asla ulaşamayacağı bir ufuk göstermişti insanlara. Hawking'in zihni belki de bir kara delik gibiydi. Küçüktü ama müthişti. Evrenin bilgilerini soğurup bir başka dünya üretirdi. Gökhan Hawking'e hayrandı. Onunla özdeşim kurmuştu. Hawking, Gökhan'ın gözünde, belki de tüm sakatların gözünde, sakat ile sakat olmayan arasındaki sınırı ortadan kaldıran, sakat kelimesini telaffuz dışına çıkaran, sakatların gönüllerine güç kuvvet veren bir abideydi. Onun gibi olabilirdiniz ya da en azından ona benzeyebilirdiniz. Aslında Hawking sakat olsun olmasın tüm insanlara, her insanın içinde büyük bir potansiyel olduğunu gösteren bir varlıktır galiba. Zekanın hangi formda ortaya çıkacağı belli olmuyor bu dünyada. Güneş bazen kıraç tepeler ardından gelir göğümüze. Gökhan hem Hawking'e benzediğini düşünüyordu, bununla gurur duyuyordu. Hem de Hawking'e tam benzemediğini, ondan farklı olarak kollarını kullanabildiğini düşünüyordu. Hem idolüne benziyordu, hem de ondan bir açıdan daha özgürdü. Üstelik bir gün kendi kitabını da yazacaktı. Gökhan kaçıncı kezdir Umay'a, "Çok güzelsin," dedi. Umay da onu beğendiğini söyledi Gökhan'a. Bir ara Umay, "Önce yüzünü mü fark ettin yoksa sandalyede olduğum mu?" diye sordu. Bu zor bir soruydu. Gökhan hatırlamaya çalıştı. "Önce seni fark ettim," dedi ama bunun doğruluğundan emin değildi. Önce Umay'ın yüzünü mü yoksa sandalyesini mi fark ettiğini bilemedi Gökhan. Önce hangisini fark etmiştim diye uzun süre düşünecekti. Gökhan da Umay'a, "Önce beni mi yoksa felçli olduğumu mu fark ettin?" diye sordu. Umay da yine "Önce seni" diye cevapladı ama o da emin değildi. Önce Gökhan'ı mı yoksa tekerlekli sandalyesini mi görmüştü? Ancak Umay bunu uzun süre düşünmeyecekti. Neyi önce gördüğü önemli değildi. Umay'ın önemlisi sevgisiydi. Gökhan'ın nesi olduğu değil, sevgilisi olması önemliydi. Sevdiklerimizi gözlerimizle değil, aklımızla görürüz genelde. Gökhan'ın astronomi okuduğu yıllarda Umay da açık öğretimde çocuk gelişimi okumak istemişti. Neden çocuk gelişimi tam bilmiyordu. Derinlerdeki bir istek onu bu alana itmişti. Kendisine değil de belki başka çocuklara bir yardımı olurdu. Belki de ta derinlerde kendi geçmişini, felç olmadığı günlerini arıyordu. Umay çocuk gelişimi okumak istemişti ama gittiği dershanede puanları iyi olunca öğretmenleri hukuka girmesini önermişlerdi. O da hukuk fakültesini yazmış ve kazanmıştı. Umay da Gökhan da dershaneye gitmişlerdi. Yalnızca insanlar özürlü olmazlar. Kurumlar da özürlü olurlar bazen. Türkiye'de birkaç nesil hem okula hem dershaneye gitmişti bu yüzden. Hukuk okumuştu Umay. Ancak çocuk gelişimine, gelişim psikolojisine de meraklıydı. Çocukların doğal gelişimlerinin içten dışa, baştan ayağa doğru olduğunu, kendilerindeki gelişim aksaklığının nasıl ortaya çıktığını anlattı Gökhan'a. Sonra hukuktan, Roma hukukundan söz etti. Roma İmparatorluğu'nun bir dönem babalar evin tek hakimiydi. Çocuklarını pazara götürüp satarlarsa ve öldürürlerse suç değildi. Gökhan da yıldızlardan, nebulalardan, kara deliklerden, Hubble'dan, Hawking'den söz etti. Bir ara kendi bulduğu kuyruklu yıldızdan söz etti. Sonra birden aklına geldi. Adını taşıyan kuyruklu yıldızı Umay'a hediye etti. Umay ilk defa bu tür bir hediye alıyordu. Sabah 5'e doğru ikisinin de uykusu geldi. Yine de direniyorlardı uykuya. İlk günün büyüsü. Basit bir uykuyla gidecekti. Sonunda Umay, "Yarın yine görüşürüz," dedi. Aslında "beni yine ara" demek istiyordu. İnternetten çıktılar. Gökhan kendisi yattı ama Umay tek başına yatamıyordu. Annesine seslendi. Umay'ın sesini duyan Gülşen Hanım telaşla yanına geldi ve hayretle, "Aman Allah'ım, uyumuş kalmışım. Sen bütün gece yatmadın demek," diye bağırdı. Umay mutluluğunu gizlemeye çalışarak, "Önemli değil anne, film izledim," dedi. Annesi önce "Tamam," dedi ama sonra ikirciklenip, "O çocukla mı konuştun?" diye sordu. Umay, "Öyle bir ara konuştuk, hadi anneciğim yatırıver beni," diye konuyu örtmeye çalıştı. Gülşen Hanım her gece Umay'dan önce uyurdu. Umay internete girer, film izler, bir civarında annesine "beni yatır" diye seslenirdi. Bugün farklı olmuştu. Gülşen Hanım hayatlarında yeni bir döneme girdiklerini hissetti. Umay'ı yatırdıktan sonra o da yattı. Bir süre uyuyamadı. Bakalım ne olacak diye düşündü. Sezgileri yanılmazdı. Mutlaka bir şeyler olacaktı. Dışarıda kuşlar binlerce yıldır yapıldığı üzere binlerce cıvıltıyla günü, güneşi karşılıyorlardı. Vadideki sis, uykulu insanların yüzündeki sabah mahmurluğu gibi ağır ağır kuzeydeki dağların gerisine doğru çekilmeye başlamıştı. Tilce ailesi, Gülşen ve Umay Tilce, biraz sonra yeni bir güne uyanacaklardı. Rasim Tilce, hafta sonunu geçirmek üzere o gece gelecekti. O sabah birkaç saat süren uykusunda bir ara, Birkaç saniye göz kapakları kımıldadı Umay'ın. Bir rüya geçti zihninden. Rüyasında önce şehirdeki evlerini gördü. Hepsi kasvetliydi. Sonra uzun vadinin dağlarını, pazar yerini gördü. Mavi renkli pazar tezgahlarında meyveden küçük tepeler vardı. Sonra o gün pazara giderken karşılaştığı kelebeği gördü. Kelebek narin kanatlıydı, telaşla uçuyordu. Umay da uçmak istedi ve ayağa kalktı, uçamadı ama yürüdü. İşte sonunda yürüyorum diye düşündü. Aman Allah'ım, sonunda oldu. Uyandığında benzerlerini çok gördüğü bu rüyayı hayal meyal hatırlayacaktı. 14. Gökhan. İnternetten çıktığında uykusu vardı Gökhan'ın. Yatınca kaçtı. Gözlerini kapatıp o gün olanları düşündü bir süre. Bir kız arkadaşı olmuştu galiba. Ya sürmezse diye endişe etti bir an. Kaygıyla karışık bir mutluluk vardı içinde. Astronomiden söz ettiğimde ilgi duydu. Yarın ona araştırmalar yapacağımı, kitap yazacağımı söyleyeyim diye düşündü. Sonra bugüne kadar hep ertelediği, ötelediği, aklına geldiğinde düşünmekten vazgeçtiği bir düşünce adeta hücum etti zihnine. Derinden derine bir ses yayıldı içinde. Belki de evleniriz diye. Bu küçük bir ihtimaldi ama çiçek açmayan ihtimal yoktu yeryüzünde. Evet, belki evleneceklerdi. Bu sefer de evlilik astronomi çalışmalarımı aksatır mı diye düşündü. Gökhan büyük hedeflere hazırlıyordu kendini. Giderek Hawking'e benzeyen, seçilmiş birisi olduğuna inanıyordu. Evlenmek isterdi ancak astronomide ünlü bir isim olmak, ünlü bir gökbilimci olarak anılmak, en az evlenmek kadar belki de daha önemliydi onun için. 15. Gökhan'ın ailesi. Gökhanlar İstanbul'da otururlardı. Uzun vadide iki katlı, verandalı, geniş teraslı güzel bir ev yaptırmışlardı. Yazı ailece bu evde geçirirlerdi. Diğer mevsimlerde ise hafta sonlarında gelirlerdi. Yerlilerin ifadesiyle kısmen pazarcı sayılırlardı. Gökhan'ın annesi Fatma Hanım ev kadınıydı. Çocuklarına düşkün bir anne, evini kocasını omuzlayan fedakar bir eşti. Çocukluğu bir Anadolu kasabasında geçmişti. Eşraf kızıydı. Aynı kasabadan Rakıp Bey ile evlenince İstanbul'a taşınmışlardı. Fatma Hanım muhtemelen eşraf kızı olduğu için kendisini asil sayardı. Asil olduğunu asla açıkça ifade etmez, ancak zaman zaman çevresindeki insanların, özellikle sevmediği komşularının asil olmadıklarını bastıra bastıra söylerdi. Kendisinin asil olduğunu belirtmede kullandığı bu dolaylı yol, kocasını rahatsız etmezdi. Ancak kızı Aysel, başkalarını ikinci sınıf gören bu üslubu tutucu bulurdu. Bir türlü alışamamıştı. Aysel 33 yaşındaydı, evli değildi. Ailesiyle birlikte oturuyordu. Orta boyluydu, saçlarını arkadan toplardı. Gözleri hafifçe çekik, burnu belli belirsiz kemerliydi. Olgun, kendinden emin bir görünüşü vardı. Bakışlarına artık kanıksadığı bir hüzün sinmişti. Sevecen bir öğretmen, çok sevecen bir ablaydı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuydu Aysel. İsteyerek girmişti, bölümüyle gurur duyardı. Eskiye, eski yazıya, eski şiire meraklıydı. Küçük çapta bir hat koleksiyonu vardı. Yanı sıra yeni edebiyatı da izlerdi. Pozitif bilime, çağdaş düşünceye açıktı. Biyoloji ve tıp kitapları okurdu. Biyolojiye, genetiğe, evrime ilgisi Gökhan'dan ötürüydü. Tıbbi bir hatanın, muhtemelen gecikmiş bir tedavinin kardeşinde bıraktığı tahribat onu derinden etkilemişti. Aysel ortaokula giderken kendinden 8 yaş küçük olan Gökhan'la iyi geçinirdi. Ancak onun vücudunun niye böyle olduğuna, kollarındaki bacaklarındaki çarpıklıklara anlam veremezdi. Böyle olsa da sen ablasın iletisinin etkisiyle kardeşiyle ilgilenir, oynar, annesine nefes aldırırdı. Aysel ergenlik dönemine girdiğinde içinde anlam veremediği bir duygu oluşmaya başlamıştı. Artık Gökhan'dan utanıyordu. Onunla birlikteyken arkadaşlarına gözükmek istemiyordu. Birkaç kız arkadaşıyla gezmeye gittiğinde annesi ondaki utanma duygusundan tamamen habersiz bir şekilde "Kardeşini de götür" dediğinde rahatsız oluyor, içten içe öfkeleniyordu. Lise son sınıfa girdiğinde kardeşinin sakatlığıyla uzlaşmaya başladı. Üniversiteye girdiğinde ise utanma duygusu tamamen yok oldu. Kardeşiyle aralarında hayat boyu sürecek bir dostluk oluştu. Artık ona yavrum demeye başlamıştı. Gider artan bir şefkatle, kabullenişle seviyordu onu. Aysel lisede okurken Gökhan için tıbba ya da biyolojiye gitmeyi düşünmüştü. Ancak o yıllarda kardeşinin hastalığı hakkında daha derin bilgi edinmeye, sürekli onunla ilgili şeyler düşünmeye hazır değildi. Bu yüzden çocukluğundan beri ilgi duyduğu, belki de onun yaşamındaki en temel sıkıntıdan uzaklaştıracak bir konuya, edebiyata yöneldi. Onun için edebiyat, sağlıklı insanların güçlü bir mantıkla konuştukları, olsa olsa en fazlası aşk acısı çektikleri bir güzellikler ve güçlüler dünyasıydı. Aysel, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı eserine birkaç defa başlamıştı, ancak bitirememişti. Hastanelerden, hastalıklardan, yürüme güçlüğü çeken insanlardan söz eden bir edebiyat eseri. Henüz Aysel'in hazır olmadığı bir şeydi. Edebiyatı ve biyolojiyi ayrı ayrı okuyabiliyordu. Fakat zihninde ikisini birleştirmeye, ikisini birleştiren bir romanı okumaya hazır değildi. Belki kardeşinin hastalığı kendi mesleğinden uzak tutmaya, acısını mesleğine bulaştırmamaya çalışıyordu. Belki de kardeşinin durumunu kabullenmeye henüz hazır değildi. 9. Hariciye Koğuşu'nu okuyamaması bu yüzdendi. Aysel bu romanın dışında Peyami Safa'nın bütün eserlerini okumuştu, sevmişti. Ama 9. Hariciye Koğuşu başkaydı, kişiseldi. Aysel öğretmen edebiyat eğitimine farklı bir bakış açısı getirmeye çabalıyordu. Gençler divan edebiyatını sevmezlerdi genelde. Aysel divan şiirini evcilleştirmeye, gençlerin eline avucuna sığar hale getirmeye çalışmıştı kendince. Nef'i mesela çok öfkeliydi, yerin dibine batırırdı kızdıklarını. Bazen vezir üzerayı, bazen babasını. Nef'i öfkesini böyle ifade edermiş. Siz nasıl ediyorsunuz? Nef'i kırıp geçirirmiş öfkelenince. Siz de kırıyor musunuz öyle diye sorardı. Nef'inin pişman olduğuna dair bir veri yok elimizde. Siz arkadaşlarınıza veya ana babanıza kızdığınızda pişman oluyor musunuz? Şu olayı anlatırdı. Bir gün Nef'i Bayrampaşa'yı fena hicvetmiş. 4. Murat'ın izniyle de Paşa Nef'i zindana attırmış. Kızlar ağası, yüksek rütbeli bir saray görevlisi, şairi severmiş. Kağıt mürekkep alıp Nef'inin yanına zindana gitmiş, çömelip dizinin üzerinde padişaha hitaben af mektubu yazmaya başlamış. Nef'i söylüyor, bir hadım ve zenci olan kızlar ağası yazıyormuş. Şimdi kızlar ağasının niyeti iyi. Adamcağız sadece Nef'i kurtarmaya çalışıyor. Ancak aksiliğe bakın çömeldiği için olacak. Bir ara kızlar ağası terler ve alnından bu mektubun üzerine bir damla ter damlar. Yazı bozulur. Ağanın yanında başka kağıt yoktur. Tüh der, kendi kendine kızar kızlar ağası. O an Nef'i aklına güzel bir nükte gelir. Dilini tutamaz. Ne gam efendi hazretleri, mübarek teriniz damladı der. Bu nükteye çok içerleyen kızlar ağası kağıdı buruşturup gider, ertesi gün Nef'i idam edilir. Bu olaya hem öğrenciler hem Aysel öğretmen üzülürlerdi. Aysel öğretmen şunu sorardı. Üstünüzden ırak olsun, teşbihte hata aranmasın. Aranızda tamamen iyi niyetle bir espri yapan ve başı bu yüzden derde giren var mı? Ya da size yapılan iyi niyetli bir espriye gereksiz yere kızdığınız oluyor mu? Çok örnek gelirdi öğrencilerden. Anne babalarına, öğretmenlerine ya da birbirlerine yaptıkları yerli yersiz espriler yüzünden başlarına az dert açılmamıştı. Kendilerine yapılan masum esprilere yersiz tepki gösterenler de vardı. Bazen konu Fuzuli'nin, Şeyh Galip'in aşk şiirleri olurdu. Aysel, şair aşkını böyle ifade etmiş. Ya siz nasıl ifade ediyorsunuz diye sorardı. Önce biraz kıkırdaşırdı öğrenciler, sonra konudan, konuşmaktan keyif alırlardı. 8. ayrımın sonu sayfa 74, devamı 9. ayrımda.